Peygamberlerin mesajının özeti. Malaki. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Şimdiye kadar uzun bir süre kutsal yazıların ilk kısmında çalışmalar yaptık. Bu kısım ilk antlaşma olarak adlandırılır. Aynı zamanda eski antlaşma olarak da bilinir. Bu ilk kısım Tevrat'ı, mezmurları ve peygamberlerin diğer yazılarını kapsar. Görmüş olduğumuz gibi Tanrı, ilk antlaşma kitabını yazdırmak için 1500 yıllık bir zaman süreci içinde 30'dan fazla sayıda peygamberi kullandı. Bugün kutsal yazıların ilk kısmındaki yolculuğumuzu tamamlayacağız. Ama yine de ilk antlaşma kitabının son bölümlerine bakmadan önce ilk günden bugüne kadar bu kutsal kitaptan seçip ayırdıklarımız hakkında biraz konuşmak istiyoruz. Tüm peygamberlerin verdiği mesajı üç büyük düşünceyle özetleyebiliriz.
1. Tanrı kutsaldır ve her günahı yargılamak zorundadır. 2. Adem'in tüm çocukları günah içinde doğdular ve bu yüzden Tanrı'nın yargısı ile yüzleşmek zorundadırlar. 3. Tanrı yeryüzüne gelerek Adem'in çocuklarını yerine geçecek ve günahın cezasını üstlenecek olan kutsal bir kurtarıcı göndermeyi planladı. Yukarıda belirtilen bu üç büyük düşünce, Tanrı'nın tüm peygamberlerinin vaaz etmiş oldukları üç gerçektir. Bu üç gerçek üzerinde tekrar duralım. 1. Tanrı kutsaldır ve günahı hoş görmez. 2. İnsan kutsal değildir, günah doludur ve kendisini günahın cezasından kurtaracak hiçbir çaresi yoktur. 3. Tanrı'nın günahkarları temizlemek ve onları yargıdan kurtarmak için yapmış olduğu bir planı vardır. Bu üç gerçeği kavradınız mı? Bu gerçekler sizi kavradı mı? Kutsal Tanrı'nın nasıl olduğunu fark edebiliyor musunuz? Günahlarınızın sizi yargılamak zorunda olanın gözünde ne kadar büyük olduklarının farkında mısınız? Tanrı'nın sizi günahlarınızdan temizlemek için bir planı bulunduğunu biliyor musunuz? Gerçekten de Tanrı kutsaldır ve insan kutsal değildir. Kutsal yazılarda yaptığımız çalışmalarda bu iki gerçeği sık sık gördük. Tanrı'nın şeytan ve onu izleyen herkes için yaratmış olduğu tükenmez ateşin nedeni Tanrı'nın kutsallığıdır. Adem bahçesindeki yasaklanmış olan ağacın meyvesinden yedikleri için Adem ve Havva'yı bahçeden kovan neden Tanrı'nın kutsallığıdır. Tanrı, Adem'in oğullarına günahı örtmek amacıyla yakmalık sunular olarak hayvanlar kurban etmelerini buyurdu. Bunun nedeni de Tanrı'nın kutsallığıdır. Kayın'ın sunusunu kabul etmeyişinin nedeni de yine onun kutsallığıdır. Tanrı, kutsal olduğu için Nuh'un döneminde günahkarları bir tufan ile yok etti ve yine aynı nedeniyle İbrahim'in zamanında Sodom ve Gomorra halkının üzerine ateş yağdırdı. Tanrı'nın dünyayı adaletle yargılayacağı bir gün hazırlamasının nedeni de aynı şekilde Tanrı'nın kutsallığından ötürüdür. Tanrı'nın peygamberlerinin Tanrı'nın kutsallığı ve insanın günahkarlığı ile ilgili olarak neler yazdıklarına kulak verelim. Tanrı'nın peygamberleri şöyle dediler. Ya Rab, kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş göremezsin. Habakkuk 1:12-13. Hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Yeşaya 64:6. Eğer Tanrı bu kadar kutsal ve insan bu kadar murdar ise, o zaman kim kurtulabilir? Cehennemin sonsuz ateşinden nasıl kurtulabiliriz? Adem oğulları saf ve kutsal olan Tanrı'nın huzurunda sonsuzluğu nasıl geçirebilirler? Bu sorunun yanıtı peygamberlerin mesajında üçüncü nokta olarak yer alır. Peygamberler Tanrı'nın kutsal ve Adem oğullarının günahkar olduklarını ilan ettikten sonra Tanrı'nın kendisinin Adem oğullarını günahlarından temizlemek için bir planı bulunduğunu duyurmaya devam ettiler. İlk antlaşma Eski Ahit kitabının en önemli mesajı Tanrı'nın ona inanan herkesi kurtarmak için günahkar Adem oğullarının yerine ölecek olan günahsız bir kurtarıcıyı yeryüzüne göndermeyi vaat etmiş olmasıdır. Bu Tanrı'nın günahkarları kurtarmak için yapmış olduğu plandı ve hala da öyledir. Tanrı yalnızca kurtarıcının dökülen kanı aracılığıyla günahı bağışlayabilir ve kutsallığından ve adaletinden ödün vermeden günahkarlarıyla barışabilirdi. Kurtarıcıyı dünyaya gönderme planını ilerletmek için Tanrı, peygamberlerinin ve Mesih'in geleceğe yeni bir ulus yaratmak için İbrahim'i çağırdı. Tanrı İbrahim'e şu sözlerle konuştu. Seni kutsayacağım ve senin aracılığınla yeryüzünün tüm halkları kutsanacak. Ve böylece İbrahim kocamış yaşına rağmen İshak'a baba oldu ve İshak Yakup'un babası oldu. Yakup ise İsrail'in oymaklarını oluşturan 12 oğulun babası oldu. Böylece Tanrı İbrahim'i çağırdığı zaman kurtarıcıyı yeryüzüne gönderme planında aşamalar kaydettiğini öğrenmiş olduk. Çünkü Mesih, İsrail ulusu aracılığı ile İbrahim'in soyundan dünyaya gelecekti. Daha sonra İsrail oğullarının Kenan ülkesinden nasıl ayrıldıklarını ve Mısırlıların köleleri oldukları Mısır ülkesinde nasıl yerleştirildiklerini gördük. Ama Tanrı, İbrahim'in soyu olan İsrail oğullarını unutmadı. Tanrı, İsrailleri özgür kılmak ve onları ataları İbrahim'e uzun zaman önce vaat etmiş olduğu ülkeye götürmek için Musa'yı çağırdı. Tanrı, aynı zamanda peygamber Musa'yı, o zamana kadar bildirmiş olduğu her şeyin yazılı olduğu, temel olan ve bize Tevrat olarak adlandırılan kitabı vermek için de peygamber Musa'yı kullandı. Musa'nın zamanından sonra, Tanrı'nın İsrailoğullarına nasıl pek çok peygamberler gönderdiğini gördük. Ama İsrailoğullarının çoğu peygamberlerin sözlerine kulak asmadılar. Ama her şeye rağmen, İsrailoğullarının gösterdiği sadakatsizlik, Tanrı'nın sadakatini engelleyemedi ve onun Mesih'i dünyaya göndermek için tasarladığı planı durduramadı. Böylece Tanrı'nın Davut'un nasıl İsrail kralı ve Mezmurlar kitabındaki güzel ve etkileyici ilahilerin çoğunu yazan peygamberi olarak seçtiğini gördük. Peygamber Davut, Mesih ile ilgili çok şey yazdı. Adem oğullarının ona nasıl işkence edeceklerini ve hatta onun ellerini ve ayaklarını nasıl deleceklerini dahi bildirdi. Ama Davut, aynı zamanda Mesih'in günaha uzaklaştıran bir kurban olarak kanını döktükten sonra ölümü yeneceğini ve mezardan dirileceğini de önceden bildirdi. Kutsal yazılarda yaptığımız yolculukta Mesih hakkında yazmış olanların yalnızca Musa ve Davut olmadıklarının da farkına vardık. Tanrı'nın tüm peygamberleri Mesih'in gelişini ilan ettiler. Örneğin peygamber Yeşaya. Mesih'in şimdiye kadar gerçekleşen doğumların hiçbirine benzemeyen bir şekilde dünyaya geleceğini duyurdu. Yeşaya şöyle dedi. İşte kız, bakire, gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. İmmanuel, Tanrı bizimledir anlamına gelir. Yeşaya 7:14, Matta 1:23. Peygamber Yeşaya, bu sözleri Mesih doğmadan 700 yıl önce yazdı. Yeşaya ile aynı dönemde yaşayan bir başka peygamber daha vardı. Bu peygamberin adı Mika idi. Tanrı Mika'ya Mesih'in dünyaya geleceği kentin adını açıkladı. Peygamber Mika'nın yazdıklarını dikkatle dinleyin. Mika kitabının 5. bölümünde şunları okuruz. Ama sen ey Betlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Mika 5:2. Böylece Mika'nın Kral Davut'un kenti olan Betlehem'de doğacağını ilan ettiğini görüyoruz. 3 program sonra Tanrı'nın bu peygamberliği nasıl yerine getirdiğini öğreneceğiz. Çünkü Tanrı'nın peygamberi Mika'nın yüzlerce yıl önce bildirmiş olduğu gibi Mesih Betlehem kentinde doğdu. Tanrı dünyanın kurtarıcısının yeryüzüne varışını elbette büyük bir özen göstererek hazırladı. Tanrı'nın kutsal kitabı, Mesih'in gelişi hakkında ön bildirilerde bulunan peygamberler aracılığıyla duyurulan yüzlerce referans içerir. Belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Tanrı neden peygamberlerin zihinlerine Mesih dünyaya gelmeden önce Mesih'le ilgili tüm bu düşünceleri yerleştirdi? Bunun bir tek önemli nedeni vardı. Tanrı, peygamberlere Mesih gelmeden önce onun hakkında yazmaları için esin verdi. Öyle ki o geldiği zaman ve peygamberlerin onunla ilgili yazdıkları her şey gerçekleştiği zaman bizler hiçbir kuşkuya kapılmaksızın onun ve yalnızca onun Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcı olduğunu bilebilelim. Tanrı hiç kimsenin sizi aldatmasını istemez. Tanrı sizin günahkarların kurtarıcısı olan Mesih'i bilmenizi ister. Öyle ki sizler ona inanabilin ve onu izleyerek günahlarınızdan kurtulabilin. Bize ilk antlaşma olarak adlandırılan Bu harika ve güvenilir kitabı vermesinin nedenlerinden biri de budur. Öyle ki bizler gerçeği yanlıştan ayırt edebilelim. Şimdi ilk antlaşmadaki yolculuğumuzu sona erdirmek üzere ilk antlaşmanın son kitabı olan Malaki kitabından okumak istiyoruz. Peygamber Malaki'nin sözleri bizim için büyük önem taşır. Çünkü bu sözler Tanrı'nın Mesih yeryüzünü ziyaret etmeden önce Adem oğullarına göndermiş olduğu son sözlerdir. O dönemde kurtarıcının yeryüzüne gelmesine yalnızca 400 yıl kalmıştı. Peygamber Malaki'nin ilk antlaşmanın son bölümünde neler yazdığına kulak verelim. Malaki şöyle dedi. İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor. Her şeye egemen Rab. Ben Rabbim, değişmem. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınları ile şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Malaki 3:1-6:4-2. Peygamber Malaki böylece Tanrı'nın Mesih'in yolunu hazırlaması için ondan önce bir peygamber göndermeyi planladığını önceden bildirdi. Bu peygamberin kim olduğunu biliyor musunuz? Bir sonraki dersimizde Mesih'in önünden giderek onun yolunu hazırlayacak olan kişinin peygamber Yahya olduğunu göreceğiz. Ama Malaki aynı zamanda şunları da yazdı. Gücü her şeye yeten Rab şöyle diyor. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek. Ben Rabbim, değişmem. Malaki 3:1-6. Bundan yaklaşık 200 yıl önce peygamber Yeremya şu peygamberlikte bulunmuştu. İsrail halkı ve Yahuda halkı ile yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlar ile yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onlar kocası, efendisi olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkı ile yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Yeremya 31:31-34. Tanrı bu sözleriyle Mesih'in ilk antlaşmanın vaatlerini ve koşullarını yerine getirecek olan bir yeni antlaşma getireceğini ilan ediyordu. Bu yeni antlaşma, Tanrı'nın antlaşmasına saygı gösterme konusunda başarısızlığa uğrayan insana bağımlı olmayacaktı. Sadakati ve merhameti nedeniyle antlaşmanın elçisi Mesih'i gönderecek olan Tanrı'ya bağımlı olacaktı. Tanrı, 4000 yıl süreyle Adem oğullarının günahlarını bağışlayabilmesi için hayvan kurbanlar sunulmasını talep etmişti. Bu hayvan kurbanlar, Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla insanlara vermiş olduğu ilk antlaşmanın önemli bir bölümünü oluşturdular. Ama her şeye rağmen Mesih, yeni antlaşmayı dünyaya getirecek olan tek kişiydi. Çünkü tüm hayvan kurbanlarının sembolizmini o yerine getirecekti. Ve böylece ilk antlaşma hükmünü yitirecekti. Mesih, peygamberlerin sözlerini ortadan kaldırmak için değil, onları yerine getirmek için gelecekti. Peygamber Malaki'nin Mesih'i doğruluk güneşi olarak adlandırmasının nedeni budur. Mesih nasıl bir güneş gibi olacaktı? Peygamberler karanlık bir dünyaya çok az da olsa ışık sağlayan aya ya da bir muma benzetilebilirler. Ama Mesih doğan bir güneştir. Çünkü günahımızın karanlığını ortadan kaldırmak ve bizi sonsuza kadar doğruluk yoluna yerleştirmek için geldi. Karanlıkta bir kez güneş doğduktan sonra ayın ya da bir mumun ışığına kim ihtiyaç duyar? Mesih doğruluk güneşidir. Bir sonraki dersimizde Yahya peygamberin babası Zekeriya'nın Mesih'ten bu sözlere benzeyen bir ifade ile söz ettiğini göreceğiz. Şöyle demiştir. Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, Mesih, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Luka 1:78-79. Amin.
Ve sevgili dostlar, işte artık ilk antlaşma kitaplarında yapmış olduğumuz yolculuğun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tanrı isterse bir sonraki programımızda müjde yani İncil kitabı olan harika bir kısma, yani yeni antlaşmaya başlayacağız. Mesih'in peygamberlerin sözlerini nasıl yerine getirdiğini müjdede göreceğiz. Siz aşağıdaki şu uyarıya kulak verirken, Tanrı sizi bereketlesin. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. 2. Petrus 1, 19.